İlişkiler Anatomisi podcast'ini dinliyorsunuz. Uzun ilişki anatomisi bölümündeyiz. Konu hakkında uzmanlığımız yok. Ama neyimiz var Nage? Uzun ilişkilerimiz.
Deneyimimiz var. Hem kısasında var hem uzununda.
Evet, bugün uzun ilişki konuşuyoruz ama bence hemen şunu bir adlandıralım. Ne zamandan sonrası uzun ilişkiye girer?
Evet, bence çok doğru bir soru. Ne diyelim mesela, bir yıl gibi geliyor bana ya, sence?
Ben de aynı fikirdeyim valla. Ben de ilk bana sorulduğunda bir yıl ve üzeri artık uzun ilişkidir dedim.
Peki sence uzun ilişki yapan şeyler neler?
Uzun ilişki yapan şey uzun olması. Hayır, yani uzun ilişki ve kısa ilişkinin farkı mı gibi?
Yani şey gibi ben biraz düşünmeye çalıştım. Hani mesela şu an benim işte 3,5 yıl gibi bir süresi olan bir ilişki içindeyim. Bu arada benim ilk uzun ilişkim galiba. Düşününce bir yılı geçen ilk kez böyle. Ondan önce bir yıl ya da daha az ömrü olan ilişkilerim olmuştu. Ve hatta ben bir ara şeyi düşünüyordum, yani neden uzun ilişkiyi yaşayamıyorum falan. Acaba ben bir yerde hata mı yapıyorum diye düşünüyordum. Ya bence şeye de bağlı, karaktere de bağlı. Ya bence şimdi mesela bu kaydı yapmadan önce de erkek arkadaşımla biraz konuştuk. Hani bizim hala birlikte olmamızı sağlayan şeyler neler diye. Hani neler olunca devam ediyor o ilişki ve mutlu bir ilişki olduğunda belki gösteren şeyler. Şeyleri düşündük, yani mesela tolerans, karşılıklı anlayış, empati, işte birbirine destek olma ve gerçekçi beklentiler bence inanılmaz önemli. Yani izlediğimiz bu romantik komedi filmlerindeki gibi değil gerçekten belli bir süre sonra o ilişki. Bunu kabullenmek lazım, yani sürekli bulutların üstünde olacağım bir dünya yok. Ben bu gerçekçi beklentilerde zorlandığım dönem oldu. Ama sonra bakınca yani gerçekçi olduğunda devam edebiliyorsun daha sağlıklı bir şekilde hayatına bence. Ama tabii ki şey diye bir kilit nokta var. Hani doğru kişi faktörü.
Evet, yani biraz çok az ama önemli tabii.
Yani o doğru kişiyle, ya şey de olabilir çünkü belki doğru kişiylesin ama beklentilerin gerçekçi değilse belli bir noktadan sonra çok değerli bir ilişkiyi de kaybedebilirsin. Hani öyle bir şey de olabilir. Ama doğru kişiyle olduğunu düşünmüyorsan zaten ve yollarını ayırabilecek kadar cesur olmak da önemli bir şey. Yani ben bir sürü arkadaşımı gördüm. Hani yeterince belki cesur olmadığı için sağlıksız ilişkilerine alışkanlıktan dolayı devam ettiren. Ama o zaman çok daha büyük patlıyor. Çünkü bir noktadan sonra alışkanlığa dönüşüyor bazı şeyler. Ve o zaman hani o alışkanlıktan kopmak ayrı bir zor geliyor insana. Böyle bir döngüye giriyorsun. Modun da çok önemli. Yani benim belli yıllarımda gerçekten o kadar uzun ilişki kafasında değilmişim galiba. Onu düşünüyorum. Hani daha farklı beklentilerim varmış. Şu an hayatımda daha stabil, huzurlu olmak istediğim bir dönemdeyim. İşte 30 yaş faktörü.
Bence o da çok ya. Etkili. Evet, ben buna kesinlikle katılıyorum. O zaman ona bakarsak benim de bütün ilişkilerim 3 yıl sürdü mesela. Bunu araştırdım bugün. Sen de görmüşsündür. Böyle bir şey varmış 3 yılla ilgili.
Evet, kritik diyorlar 3 yıla.
3. yılla ilgili bir sürü çalışma yapılmış ve bilimsel bir şu an inanılmaz rahatladım. Bütün ilişkilerim 3 yıl sürdüğü için son şu anki ilişkimde 1,5 sene oldu. 1,5 senem daha var. Bu durumu düzeltmem lazım. Ya hayır, şey söyleyecektim. Ben hep uzun ilişki insanıydım. Yani mesela. Ama hani 3. yılda biten bir uzun ilişki tipi. Bazı insanlar böyle oluyor. Mesela lisede bir ekip vardı. Hazırlıkta çıkmaya başladı. Üniversitede gitti, evlendi. Böyle bir ekip vardı. Bir de bu kaloriferde farklı farklı insanlar tanıyan bir tayfa vardı yani.
Evet, ben daha çok farklı farklı insanlar tanıyan tayfadaydım. Ama belli bir noktada hani bu insanla evet olmak beni daha mutlu edecek ve uzun vadede kendimi o resmin içinde görebiliyorum dediğimde galiba o uzun ilişkiye kafam daha yatkın bir hale geldi.
Evet, uzun ilişki yaşayıp yaşamadığınızla ilgili bir şeyiniz varsa şunu da söylemek isterim bu arada. Birlikte yaşıyorsanız çarpı 3 arkadaşlar. Yani mesela 1 senelik mi ilişkiniz var ama 1 senedir de birlikte mi yaşıyorsunuz? Siz 3 senedir birliktesiniz.
Bence
çok,
de.
Çok basit bir denklem. Mesela bir senelik ilişkiniz var ama 10 kere tatile çıktınız. Siz 2 senedir birliktesiniz. Tatiller çarpı 2, birlikte yaşamak çarpı 3 zamanı bununla çarpacaksınız. Öyle değerlendireceksiniz. Ha bir de şey sormak istiyorum Nagi sana. Bazen yaşıyorlar işte 7 sene, 10 senelik, 15 senelik ilişkisi bitiyor insanların.
Of, çok zor olsa gerek ya.
Nasıl toparlanıyorlar?
Ayrıl böyle boşanma diyorlar da boşanma ve hani zaten uzun bir süredir birlikteysen ayrılma da aynı hesaba girer. Bu ölümden sonra en büyük ikinci travmaymış insanın başına gelen.
Evet ya çok acı oluyor be.
Çok zor bir şey bence de. Yani arkadaş çevren ona göre şekilleniyor. Bir sürü anı yaşadığın yerde, gittiğin yerlerde çok zor bence. Ama bu da şeye çevirmemeli işte. Hani insanlar korkarak da mutlu olmadığı bir ilişkiye devam etmemeli. Bak şöyle bir kural okudum, çok hoşuma gitti. Gottman diye bir yazar ve araştırmacı var. İlişkiler konusunda birçok kitabı var ve Gottman Institute diye de bir enstitüsü var. Bunun web sitesinde çok güzel içerikler var ilişkilerle ilgili. Orada gördüm. 5'e 1 kuralı diye bir kural varmış. Diyor ki hani stabil, böyle sağlıklı, uzun bir ilişkide mutlu olduğunu tespit etmenin hani bir yolu olarak şöyle bir şey söylüyor. Eğer bir çatışma yaşıyorsan 5 tane de pozitif etkileşim yaşıyor olman gerek diyor. 1'e 5. Düşününce mantıklı geldi, böyle biraz denedim kendi üstümde. Evet, yani aslında yani bunu şöyle de açıklayabiliriz. Her 5 pozitif etkileşiminin bir tane de aslında negatif etkileşimi var. Yani bir şeyde negatif bir şey yaşadığımızda hemen gaza gelmemek lazım. Bu zaten işin doğası yani.
Çok güzelmiş bu arada. Şeyi
Onun
söyleyeyim mi?
ha.
Bu 3 yıl muhabbetini.
Ha, söyle söyle aynen.
3 year itch deniyor buna. Nasıl çevirelim bunu? 3 yıl kaşınması.
3. yıl kaşınması.
Ha, 3. yıl kaşınması. Şöyle çok gerçekten siz de düşünün. 3 sene ve üstü ya da o dönemde bir sıkıntı yaşadınız mı kendinizle ilgili? 2000 British Adults üstünde araştırma yapmışlar. Üçüncü yılın sonlarına doğru solo tatile çıkma isteği, partnerden tiskinme, rahatsız olma ve gıcık olma oranında ciddi artışlar görülmüş ve ayrılıklar çok ciddi bir şeyle, yüzdeyle artıyormuş. Ne diyorsun ya? Neden
Vay
üç
be.
yıl sence bu yani bu kadar standart?
Biz eski bölümlerde şeyi konuşmuştuk ya, bu aşık olma aşamaları konumuza
Şehvet.
konuşmuştuk. Aynen, ilk başta o bütün hormonların coştuğu falan bir dönem var ve o bittikten sonra herhalde o gerçekçi şeyler daha gözde görülür hale geliyor. Ve şey önemli herhalde, hani benim bu insanla olduğumda hayatım daha iyiye mi gidiyor, daha kötüye mi gidiyor? Yani o şehvet döneminin de artık herhalde dibine gelmiş olmak, ama onu aslında tetikte tutacak şeyler hala yapılabilir. Hani şeyi konuşmuştuk ya, flört aslında sadece ilişkinin başında yapılan bir şeymiş gibi sanıyoruz, ama aslında hayatın boyu flörtleşmeye devam edebilirsin böyle bir
Evet.
sürü hareketle.
Ya hayatında tutmak lazım işte bir hayatında bir anlaşmayı öğreniyorsun. Bir de şeyi söyledin ya bence o da çok önemli ya. Tolere etmeyi öğreniyorsun. Çünkü birbirinin iyi yanlarını ve neye nasıl tepki vereceğini biliyorsun artık.
Aynen. Yani ben mesela şeyi öğrendim. İlk defa işte böyle uzun ilişkim oldu. Birbirinin bam tellerini öğrenip o bam tellerine basmamak ya da daha dikkatli olmak. Ve birbirinin aynı şekilde sevgi ihtiyaçlarını anlayıp karşılıklı ona göre davranmak. Yani birbirinin aslında biraz kullanma kılavuzunu çözünce bence o belki 3 yılı o kritik dönemi böyle sağlıklı geçirirsen sonrası daha iyi bir yere doğru da gidebilir yani. O kılavuzu çözüp ona göre karşılıklı hareket etmeye başladığında hani eskisinden daha iyi bir yere doğru da gidebilir. Ne bileyim, temizlik anlayışını hele beraber yaşıyorsan keşfediyorsun. O bence önemli bir kırılım
Bayağı
noktası. Bir de
önemli ya, evet.
kadınlarla erkekler, hani bu bence bizim kültürümüzdeki yetiştirme tarzıyla da alakalı olabilir. Aynı titizlikle yaklaşmıyor olabiliyor çoğu vakada. Ben
Evet.
arkadaşlarımda da sıkça bunu görüyorum. Ama bunu şey yapmak lazım, karşılıklı anlatmak lazım. Bir de herkesin ailesinden gördüğü alışkanlıklar çok farklı. Yani onları ortak bir potada eritebilmek bence kritik bir şey.
Birlikte yaşamak çok önemli ya. Onu bak geri gelmişken bir daha söyleyelim. Vallahi şansı olan, imkanı olan yapabiliyorsanız birlikte yaşayın. Yani bunu bir tecrübe edin. Bu gerçekten biraz sürprize kalması zor bir konu.
Evet,
İnsanların ev haliyle dışarı hali çok farklı. Yapabilenler için söylüyorum.
Evet, Türkiye'de herhalde %3 falan, belki 3 bile yüksek.
Bence bunu çok abartıyorsun ya, kesinlikle yani. Böyle değil. Çok daha yüksek bir oran.
Bilmiyorum, ben çok çok düşük olduğunu düşünüyorum. Bütün yok. Türkiye, Anadolu'yu da kapsayınca.
Ayrıca herkes de artık evlenme yaşı da çok yüksek. 30 yaşında ailesinden bağımsız bir sürü insan var yani, 30-35 yaşında. Hala aileleriyle mi yaşıyorlar yani? Çalışıyor, ediyor. Erkek arkadaşıyla yaşayan bir sürü insan var. Kendi aydınlanmasını yaşamış. Hadi gençler için öyle olmayabilir de. Kendi ayakları üzerinde duran.
Ve... Ya, en azından hani şeffafça bunu bir sürü yani yalan söyleyerek yapan da oluyor tabii ki. Ama bunu şeffafça böyle ailesiyle paylaşıp yapabilen çok çok ben aşırı düşük olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, keşke bunun istatistiği olsa, merak ediyorum yani kaçtır diye.
Ben o kadar düşük olduğunu düşünmüyorum ya.
Dinleyicilerimize soralım, siz ne düşünüyorsunuz?
Yani evet.
Sen şey izledin mi, Crown dizisini? Kraliçe Elizabeth'in hayatıyla ilgili olan Netflix'te.
Bir sezon izledim.
Ya ben orada şeyi çok net görmüştüm. Orada işte kraliçe eşiyle evleniyor genç yaşta ve ilk yılları mesela çok zor geçiyor. Çünkü birbirlerini tanımaya çalışıyorlar. İşte çok fazla çatışma yaşıyorlar. Ama sonra birbirlerini böyle kullanma kılavuzlarını çözünce, yani bir noktadan sonra çok iyi bir ekip oluyorlar. Bence uzun ilişkinin ve uzun bir birlikteliğin sırrı belki iyi bir ekip olabilmek olabilir.
Yok, kesinlikle katılıyorum. Ekip olmak bence bayağı önemli bir çıkış noktası. Onun dışında da bence şey de çok önemli değil mi? Bir tarafın çok alıcı, bir tarafın çok verici olmaması gerekliliği ve herkesin yani ideal ilişkide bu iki tarafın da birbirine çok yakın olması.
Beş Sevgi Dili diye bir kitap var. Duydun mu sen hiç?
Duydum.
Ben şu an o kitabı okuyorum. Gary Chapman'ın kitabı. 1992 yılında yazılmış bir kitap. Başta bir şeyi sorguladım, hani 92 yılında yazılmış olduğu için bugüne hala uyarlanabilir mi içinde anlatılan şeyler diye. Bence çok doğru. Böyle çok kısa bir belki ondan bahsedebilirim. Herkesin sevgi dili farklıdır ve birbirinizin sevgi dilini öğrenip ona göre birbirinizle o sevgi dilini gösterirseniz çok daha sağlıklı ve mutlu olur ilişkiniz diyor. Ve okuyunca hak verdim yani. Mesela şey diyor, işte 5 sevgi dili var. Bunlar neler? Bir tanesi onay sözleri. İşte kimi insan böyle işte iltifat, söz iltifatlar, yaptığı şeylerin takdir edilmesi, bunları duymaktan hoşlanır, onay sözleri. Mesela bu bende var diye düşünüyorum, benim sevgi dilimde. Buna ihtiyacım var yani. Ve karşı tarafında hani bunu bilip ona göre hani davranması.
Bir dakika şeyi anlamadım. Şimdi sen onaylanmaya ihtiyacın olansın. Sevgi evet. Dilinde bana yapılması gereken şey mi benim sevgi dilim oluyor, yoksa benim başkalarına yaptığım mı?
Ya iki kişinin, herkes kendi sevgi, yani ben nelerden hoşlanıyorum onu bileceksin ve bunu partnerine belli edeceksin. Ve partnerinin de aslında hani sevgi dilinde neler var onu öğrenmen gerek. Yani iki tarafta birbirinin nelere ihtiyacı olduğunu çözmesi lazım. Bunu yani deney yanıl yöntemiyle de çözebilirsin. Konuşarak da şey yapabilirsin. Hani zaten yaşadığında görüyorsun hangisine daha çok tepki veriyor, hangisi işe yaramıyor. Ona göre ilişkinin ayarını buluyorsun. İkincisi mesela kaliteli zaman geçirme. Ya mesela işte beraber bir film izledin. Bu filmi izlemek, sonra film hakkında konuşmak ya da birbirine muhabbet ederken işte telefonuna bakmamak, birbirini böyle dikkatli dinleme ya da beraber yan yanayken belki aynı şeyi yapmıyorsun. İşte biri belki maç izliyor, biri kitap okuyor ama yan yana güzel böyle kaliteli vakit geçirebiliyorsun. Üçüncüsü fiziksel dokunuş diyor. İşte birbirine dokunma, sarılma, bu ihtiyacının daha yüksek olması. Diğeri dört numaralı sevgi dili, hizmet etme. Mesela biri şeyden daha çok hoşlanıyor, yani sana direkt bunu şey gibi düşünmemek lazım ya, ayaklarını yıkamak gibi değil de mesela kimi insan şeyi sanabiliyor, işte mesela
sana bir şey yapmaktan mutlu olmak, yani yemek yapıyor mesela, senin beğenmen hoşuna gidiyor.
Aynen. Ya da bunun şöyle bir yanı da olabilir. Mesela biri diyor ki bak bulaşıkları yıkadım ya, daha ne istiyorsun? Mesela sanıyor ki karşı tarafın sevgi dilinde bu var. Hani bulaşıkları yıkayınca karşı tarafa sevgi gösterdiğini sanıyor olabilirsin. Ama karşı taraf bu böyle bir sevgi dili yoktur. Yani bu hizmet etmeyle ilgili bir sevgi dili sahibi değilse karşı taraf onu yaptığında ona sevgi göstermiş olmuyor. Ya yani bu karşı iki tarafın farklı aksiyonlardan ne anladığını ortaya koyan bir şey. Sonuncusu da hediyeleşme. İşte kimi insan hediye aldığında daha mutlu oluyor. Kimisi de çok önemsemiyor bunu. Bunları diyor ki karşılıklı partnerinde bileceksin yani. Ona göre hareketlerini uyarlarsan daha sağlıklı, mutlu olabilirsin diyor.
Vay be. Kendini fark etmekle ilgili aslında biraz da, değil mi? Kendini
evet.
Bilirsen hem... ne istediğini de bilirsin aslında. Karşı taraftan beklentilerini de daha gerçekçi bir şekilde görmüş olursun.
Aynen, hem kendini keşfediyorsun hem de hani partnerinin aslında nelerden daha fazla sevildiğini hissettiğini fark ediyorsun bunları deneyerek. Bir de şöyle bir şey gördüm. Bu demin bahsettiğim bu Gottman'ın işte kitaplarında ve içeriklerinde bahsedilen bir şey. Mahşer'in dört atlısı diye bir şey yazmışlar.
Bu da bir... Kafe Pi'de bu şattı mı? Biliyor musun bunu?
Ha, hatırladım aynen.
Ama Mahşer'in üç atlısıydı bu. Kafe Pi, İstanbullular bilir bak. Şey vardı, fındıklı vodka, karamel vodka. Bir vodka daha vardı ya, leş. Üçüncüsü neydi bunların?
Hatırlamıyorum.
Mahşer'in üç atlısı. Üçüncüyü yazın bize.
Bu dört atlı da şeyden bahsediyor. Partnerinle aslında ilişkini olumsuz etkileyen dört tehlikeli yaklaşım gibi değerlendirebiliriz. Diyor ki mesela bir numara eleştirme. Hani yorumla eleştirmeyi gerçekten ayırmak lazım diyor. Yani söylediğin tarza dikkat etmek, kelimeleri seçmek. Hani bu eleştirme bu ilişkiyi sona yaklaştıran olumsuz bir şey olarak öne çıkıyor. Burada da şey yapmışlar yani, böyle ayrılan çiftler, boşanan çiftler arasında falan araştırmalar yapmışlar. Hani neler öne çıkıyor diye bakmışlar. Öyle bu dördünü seçmişler. İkincisi aşağılama, küçük görme diye bahsediyor. Yani bir şey söylerken hani bazen farkında olmadan ufak bir aşağılıyor olabiliriz ya, atıyorum. Yorgunum dedi bir taraf. Evde oturuyor böyle, işten gelmiş. Hani öbür tarafta diyor ki hani yorgun musun? Yani bütün gün ben çalıştım aslında. Sen geldin işte çocuk gibi atıyorum oyun oynuyorsun. Çaresiz bir durumdasın. Bu haline gelmiş bana, yorgunum diyorsun falan. Hani mesela böyle bir şey demek. Üçüncüsü diyor ki defansif davranışlar. Ya buna da mesela şöyle bir örnek vermiş. Partnerine gidip diyorsun ki mesela sevgilim bu akşam Ayşe'lere gelemeyeceğimizi haber verecektin. Verdin değil mi diyorsun. O da diyor ki ya ben çok meşguldüm. Bütün gün işte bütün gün bir sürü işim vardı. Sen de görüyorsun meşgul olduğumu. Sen niye yapmadın ki bunu diyor mesela. Hani bu bir defansif iletişimdir diyor. Onun yerine hani çok meşguldüm. Arayamadım. Senden istemeliydim aslında çok meşgul olduğum için. Benim hatam, hemen arayayım şimdi mesela gibi. Hani bunları aslında çok bilinçsiz yapıyoruz çoğu zaman da, biraz daha düşünerek herhalde konuşmak lazım. Sonuncusu da duvar örme diyor. İşte tepki vermeme, kaçma, başka bir şeyle meşgul olma. Böyle durumlarda da diyor ki duvar öreceğine bunu açıkça söyle diyor. Şu an iyi bir halde değilim yani. Hani yarım saat sonra bir konuşsak olur mu, biraz sakinleşeyim. O sırada git diyor, sevdiğin bir müziği dinle, bir şey yap, bir dışarı çık, hava al, kendine gel, doparlan diyor.
Doparlan, bırakma kendini kuzum.
Ya bu dört hareket güzel olabilecek bir ilişkiyi bitiren hareketlermiş.
Evet ve çok sık yapıyoruz bence. Ama bununla ilgili senin geçmiş bölümlerden birinde bir tavsiye ettiğin yöntem var. Ben hala hayatıma onu bir adapte ettim. O kadar mutluyum ki gerçekten herkes yapsın ya. Şu ben dili sen dili muhabbeti müthiş bir olay ya. Bir şeyden rahatsız oluyorsam karşı tarafla ilgili, ki bu benim romantik partnerim olmak zorunda değil. Yani rahatsız olduğum herhangi bir konuyla ilgili biriyle iletişim kuracağım ve sen şöylesin, sen bunu yaptın yerine hani ben böyle hissettim dediğim anda inanılmaz pozitif bir şekilde olay sonuçlanıyor. Kimse kırılmıyor ve olay çözülüyor. Çok basit bir denklem ya, muhteşem yani.
Evet, bence de inanılmaz etkili bir şey ya.
Yani hayatımı adapte ettiğimden beri inanılmaz yani. Mesela geçen yemek yapıyorlar mesela evde. Ya böyle inanılmaz bir baharatlı bir yemek yapılıyor ve vantilatörü açmamışlar. Hani gidip böyle kardeşim şu vantilatörü açsanız da bu koku ne? Ne pişiriyorsunuz? At kafası mı bu falan yerine. Şey dedim ya, ben koku konusunda biraz çok hassasım dedim normalden. Biraz daha fazla hassasım. Hani yemek yaparken vantilatörü açsak olur mu ya, size de hani şey olmazsa falan gibi söyledim. Ondan beri herkes dikkat ediyor mesela.
Sevindim böyle konuştuğumuz bir şeyin seni de böyle olumlu etkilemesine.
İnanılmaz ya. Bu podcast bana çok şey öğretti Nagi ya.
Bir şeye baktım. Google'da insanlar uzun ilişkiyle birlikte neler aramışlar diye. Uzun ilişki sırları aramışlar. Biz sırları bir miktar biraz vermeye çalıştık falan.
ne çıkıyor onu aratınca?
Onu bilmiyorum. Ona da bakmak lazım. Yaz bakayım ne çıkıyor.
Uzun ilişki sırları. Posta. Posta.com. Aa, rahmetli Haydar Dümen'in gazetesi. Uzun ve mutlu ilişkinin 10 sırrı. Arkadaşlar caps lock açık yazmışlar. Melih Gökçek gibi. 1. Birlikte çok zaman geçirirler.
Acayip derin bir sır.
2. Her zaman açık olurlar. Sevgi ve saygı bir arada. Ay, tam cümle yok ya böyle cümle. 4. Sorunlarını paylaşırlar. 5. Aşkı canlı tutarlar. 6. Hoşgörülü ve anlayışlıdırlar. 7. Adabıyla tartışırlar. Belki var ya sen bundan kaybettin bence. Sen adabınla tartışmıyorsun ha.
Yani bu konularla ilgili bayağı kitap var. Bence hani bu sitelere girmektense bu kitaplarda okunabilir. Özellikle bu dediğimiz iki yazarın bayağı bir kitabı var bu konuda. Gutman ve Gary Chapman'ın. Okunabilir. Bir de şeyi aramışlar insanlar. Uzun mesafeli ilişki bilekliği.
Ay sen bundan bahsettin ya ilk, evet. İlk bölümümüzde bahsettin. Bak 45 bölüm oldu. Başa döndük.
Bu bileklikle ne oluyordu? Birbirini mi dürtüyordun? Bir şeyler oluyordu.
İşte renk değiştiriyordu galiba. Sen de onu seni düşündüğünü anlıyordun. Aynen. Yani birlikte aynı yıldıza bakalım kafası herhalde. İşte sana bilekliğine kırmızı ışık yolluyor. Toplantıdasın mesela bilekliğin kırmızı yanıp sönüyor falan. Ne o sevgilin seni anıyor. Yani size bir sürprizim var arkadaşlar. Mesaj da atabilirsiniz. WhatsApp'ı aç. Ne haber yaz mesela. Büyük büyük olay. Güzel ya. Peki sen uzun ilişki tercih edersin herhalde değil mi?
Ya belli bir yaştan sonra insan evet ihtiyacı olan şey bence uzun ilişki.
Uzun ilişki dönüm noktaları var diyor musun? Mesela 6. ay 1. yıl. 3. yıla dikkat.
Ya yine bence bu birlikte geçirdiğin süreye çok bağlı ya. Biz mesela erkek arkadaşımla ilişkinin bir kısmı uzak mesafe. O Arabistan'daydı. Haftada bir gün işte geliyordu İstanbul'a falan öyle görüşüyorduk. Yani aslında birbirimizin bir sürü şeyini bilmiyormuşuz. İşte beraber kalmaya başlayınca onları daha fazla gördük. İşte her ilişkinin bu birbirine maruz kalma miktarına göre bence bu süreler değişiyor yani.
Ama bence bir yıla kadar okey. Bence herkes bir o aşamaya kadar geliyor aşağı yukarı. Ondan önce zaten elenen eleniyor yani.
Evet bir de şeyde korkak olmamak lazım yani. Hani iyiye gider mi? Birbirine şans verdin, rahatsız olduğun belli konularda baktın. Ama o kişi hani bu konuda bir gelişme göstermiyor. Birbirinize göre değilsiniz. Hani başka biriyle daha iyi biriyle olamam korkusuyla o ilişkiye devam etmek sağlıklı bir şey değil kesinlikle. Bazen şeyi görüyoruz. İnsanlar işte yıllarca çıkıyor sonra evlendiğinde pat boşanıyorlar falan. Çünkü ilk defa işte aynı eve girmişler. Ve zaten belki sevgileri bitmiş. Bazen şey gibi hareketler hani ilişkiyi sürdürme hareketi olarak yapılıyor ya. Hani evlenme mesela ya ayrılacaktık ya evleneceğiz ya da çocuk falan. Böyle ne kadar evet sağlıklı ya. Yani böyle karar.
Böyle şey olabilir mi ya? Bunu yapanlara zaten ayrı şeyim yani. İlişkiyi kurtarmak için çocuk yapmak. Wow. Ne kadar düşünceli bir hareket. Ama en önemlisi devam edebilmek yani. Bir şey yürütmeye zorlamak kadar zor ve yıpratıcı bir şey yok. Ve daha kötüsü de içindeyken anlamıyorsun.
Aman dünyada kaç insan var falan.
Sana mı kaldık be?
Düz yorumlar.
Ay buna nasıl geldik yine ya? Uzun ilişki övüyorduk. Sana mı kaldık? Noktasına gel.
Ya ben hep bilmiyorum şeye bakıyorum yani bir ilişki seni hayatında daha iyi bir yere mi götürüyor daha aşağı mı çekiyor ve bu tabii ki atıyorum bir gün o gün seni aşağı çekmiş olabilir ama bunun böyle düzenli bir grafiğini resmetmek lazım bence kafanda. Hani o sıfır noktası senin tek başına hayatın sürdürümündeki çizgin ve diğer çizgi de işte artıda ya da eksi de gidiyor. Nerede o yani bence ona bakmak sağlıklı bir şey.
Çizginiz nerede? Bu bölümü böyle kapatalım. Herkes çizgisine bir baksın.
Aynen. Sayı doğrusunu boşa öğrenmiyoruz küçükken. Ama yok bu sayı doğrusu olmadı. Bu grafik yanlış parlamıştı.
Nagyon'u boşuna öğrenmiş.
Ben boşuna öğrenmişim.
Abaküsü boşuna elimize vermiyorlar.
Bir de kimse mükemmel değil ya.
Evet kimse. Biz de. Evet. Kendini dev aynasında değil boy aynasında bir bak. şey dinliyorum ve aşırı da seviyorum. My Favorite Murder diye bir podcast serisi var ya, tüm dünyada inanılmaz da meşhur.
Ha, bilmiyorum ben.
İşte gerçek suç böyle hikayeleri anlatıyorlar her bölümde. İki tane kadın 10 yıldır da yapıyorlar podcast'i. Her bölümü şey diye kapatıyorlar. Lütfen ölmeyin.
Çok iyi.
Her bölümü böyle kapatıyorlar. Muhteşem ya. Böyle seksi kalın ve lütfen ölmeyin.
Bence harika tavsiyeler.
Muhteşem. O yüzden bu işte 10 senedir harika podcast yöneten bu iki kadından feyz alarak ben de istiyorum ki biz de bölümlerimizde artık standart bir cümleyle kapatalım. Nage.
Ne olsun? Çok da şey yapmayın.
Çok da şey yapmayın, muhteşem. Lütfen. Bundan sonra her bölümü böyle kapatalım. Hiç tamam. Kafamızda karışmasın. Bütün dinleyicilerimiz çok da şey yapmayın.
Ya bazen akış belirliyor ya. Ne desek boş falan. Yok yok, şaka şaka. Bu dediklerinize dikkat edin işte. Sen dili, ben dili. Yani her şey bir emek ya. Yani annem hep der ki emeksiz yemek olmaz. Ben bu bölümü bu sözle kapamak isterim.
Evet. Ne kağı ekmek, o kağı köfte. Bununla bir alakası oluyor.
Çakar çakmaz çakan çakmak.
Ay, onu demesini çok seviyorum ya. Neydi ya, bir dakika. Çakar çakmaz çakan çakmak.
Aynen.
Bunu da bitirelim mi?
Tamam. Çakar aynı anda söyleyeyim hadi.
Oha.
Bir, iki, üç. Çakar çakmaz çakan çakmak. Da olmadı bir daha. Bir, iki, üç.
Çakar çakmaz çakan çakmak. Arkadaşlar bunu diyene kadar bölümü kapatmıyoruz. İsterseniz siz gidin. Nerede devam?
Bir, iki, üç.
Çakar çakmaz çakan çakmak.
Olmuyor, bence kapatalım.
Demek ki bizim cümlemiz bu değil. Bizim cümlemizi Instagram'dan bize yazın.
Aynen. O zaman hoşça kalın.
Hoşça kalın. Bye.
Cheers. Bye.